Item 12, aynadaki görüntü, Ops Center 2, Tom Clancy, sayfa 130. 24. bölüm, Salı sabah 5.51, Sakhalin Adası. 600 mil uzunluğundaki Sakhalin Adası, Okhotsk denizinde yer alır. Kıyılarında balıkçı köyleri, iç kısımlarda muhteşem çam ormanları ve kömür madenleri vardır. Birkaç yeni karayolunun dışında yollarının çoğu eskidir. Romanovların esir kamplarının kalıntıları ve eski mezarlar vardır. Bu mezarlara Nepomyashi, yani hatırlanmayan adı verilmiştir. Moskova'da vakit öğle olduğu zaman Sakhalin'de saatler akşamın 8'ini gösterir. Ada çok uzun zamandan beri liderlerin dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Liderlerin çoğunun tepelerde köşkleri vardır. Tanrı'yı ve huzuru arayan keşişler de kendilerini Sakhalin'in balta girmemiş ormanlarında gizlerler. Ruslar adanın güneydoğu ucundaki Korsakov'da çoktan beri askeri bir varlık gösteriyorlar. Adanın güneydoğu ucu Kuril Adaları'na çok yakındır. Bu adalar 1945 yılında Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmişti. Ama Japonlar bu adaların kendilerine ait olduğunu ileri sürüyorlardı ve iki ülke arasındaki kavga hala sürüyor. Korsakov'daki Rus askeri üssünde bir uçak pisti, küçük bir liman ve 4 kışla var. 500 kişilik denizci birliği 2 bölük Spetsnaz'a ait kurbağa adam burada üstleniyor. Hava ve deniz devriyeleri Japon balıkçı teknelerini elektronik göz ve kulaklarla denetim altında tutuyorlar. 23 yaşındaki asteğmen Nikita Orlov kumanda odasındaki masasında oturuyordu. Siyah saçları kısacık kesilmişti. Dolgun kırmızı dudakları kasılmıştı. Bir gece öncesinin raporlarını ve yerel istihbarat raporlarını incelerken koyu renk gözleri parlıyordu. Ara sıra da açık pencereden dışarıya bir göz atmaktaydı. Genç subay sabah şafak sökmeden kalkmayı ve o uyurken neler olduğunu hemen öğrenmeyi pek severdi. Çocukluğunda ve öğrencilik döneminde Sovyetler Birliği'nin dünya tarihinde en uzun süre ayakta kalmayı başaran imparatorluk olduğuna inanmıştı. Artık bu inancı taşımıyordu ama dünyanın yeni bir güne başlayışını seyretmek hoşuna gidiyordu. Düş kırıklığına uğramış olsa da ülkesini her zamanki kadar çok seviyor ve Sakhalin'e de bayılıyordu. Akademiden mezun olur olmaz buraya gönderilmişti. Aslında Yunan Ortodoks Kilisesi ile yaşadığı olaydan sonra onu Moskova'dan uzaklaştırmayı amaçlamışlardı. Genç adam aynı zamanda babasının adına leke sürülmesini önleme isteğinin de bu kararda rol oynadığını biliyordu. Serge Orlov bir kahramandı. Genç pilotlar için büyük değer taşıyan bir öğretmendi. Uluslararası sempozyumlarda ve kongrelerde çok iyi bir propaganda malzemesi oluyordu. Nikita Orlov ise bir radikaldi. Afganistan yenilgisinin dünyanın en büyük ordusunu moral çöküntüsüne uğratmadan, Çernobil olayı ulusun gururunu ayaklar altına almadan, Glasnost ve Perestroika ekonomiyi ve ülkeyi parçalamadan önceki günlerin özlemini çekiyordu. Ama bunlar geçmişte kalmıştı ve burada hiç değilse bir amaç ve hala bir düşman vardı. Yüzbaşı Leşev belki de 3 yıl süreyle Sakhalin'de birliklere kumanda etmekten sıkılmış olduğu için zamanını atış yarışmaları düzenleyerek geçiriyordu. Bu yüzden askeri meselelerin çoğuyla ilgilenmek Nikita'ya kalıyordu. Genç adam bir gün Japonlarla Rus askerlerinin yüz yüze geleceklerini, adada varlıklarını kabul ettirmeyi başaracaklarını ummaktaydı. Japonlara saldıracak birliklerin başına kendisinin getirilmesini düşünüyordu. Nikita aynı zamanda içinden Rusya'nın Amerika ile işinin bitmediğine de inanıyordu. Sovyetler Japonya'yı bir savaşta yenmişti ve adaların sahipliği de savaşın ödülüydü. Ancak Rusya'nın Amerika'ya karşı bir savaşı kaybettiği duygusu vardı ve bu duygu Rus ruhunu, özellikle de Orlov'un ruhunu zedelemişti. Spetsnaz'da gördüğü eğitim ona düşmanların yok edilmesi gerektiği inancını kazandırmıştı. Nikita Zani'nin ülkeyi bir tüketim toplumuna dönüştürme çabalarının tıpkı Gorbaçov'unkiler gibi boşa gideceğine ve bunun da bankerlerle onların Washington, Londra ve Berlin'deki kuklalarıyla son bir hesaplaşmaya yol açacağına inanıyordu. Güneş karanlık denizin üzerinden yükselmeye başlarken bir gün önce gelen taze tütünden bir sigara sarmaya koyuldu. Kendini bu topraklarda güneşin doğuşunun bir parçası saymaya öylesine alışmıştı ki, neredeyse sigarasını yakmak için onu güneşe değdiriverecekti. Ama babasının ona akademiye girdiği zaman verdiği çakmağı kullandı. Çakmağın kenarına sevgi ve gururla Nikki'ye, baban sözcükleri kazınmıştı. Nikita sigarasından bir nefes çekti ve çakmağı güzelce ütülenmiş gömleğinin üst cebine koydu. Sevgi ve gururla. Nikita komisyonunu aldıktan sonra o yazının yerine ne yazılacaktı? Telefon çaldı, Orlov'un yardımcısı henüz gelmemişti. Bu nedenle telefonu o açtı. Sakalin birinci kışla Orlov konuşuyor. Arayan kişi günaydın dedi. Orlov birkaç saniye sessiz kaldı. Baba sen misin?
General evet Nikki dedi. Nasılsın?
Ben iyiyim. Nikita birden meraklanmıştı. Annem mi?
General annen iyi dedi. İkimiz de çok iyiyiz.
Nikita ruhsuz bir sesle buna sevindim dedi. Bunca zaman sonra sesini duyunca şey endişelenmemi herhalde doğal karşılarsın. İkinci bir sessizlik oldu. Nikita'nın gözleri artık sevinç dolu değildi. Sigarasından uzun bir nefes çekerken bakışları sertleşti.
Yaşlı Orlov, Nikita dedi. Seni aramak istedim ama seni kızdırıyorum. Zamanın içindeki öfkeyi azaltacağını düşündüm.
Zaman senin kabalığını azalttı mı?
Seni tartışmak için aramadım.
Öyle mi? Peki neden aradın? Yeni televizyon istasyonundaki yayıcının ne kadar uzağa ulaşabileceğini mi öğrenmek istedin?
O da değil Nikki, seni aradım çünkü önemli bir görevde bir birliği yönetecek iyi bir subaya ihtiyacım var.
Nikita birden doğruldu, general sordu, bu görev ilgini çekiyor mu? Eğer senin vicdanın için değil de Rusya için yapılacak bir hizmetse ben varım.
Seni aradım çünkü bu iş için en uygun subay sensin, hepsi bu.
Öyleyse ilgileniyorum.
Emirlerin bir saat içinde yüzbaşı Leşev tarafından sana iletilecek. 3 günlüğüne bana gönderileceksin. Sen ve adamların saat 11'de Vladivostok'ta olmak zorundasınız.
Nikita ayağa kalkarak orada olacağız dedi. Bu senin yine aktif bir göreve başladığın anlamına mı geliyor?
Şimdilik bilmen gerekenler bundan ibaret.
Nikita sigarasının dumanlarını savurarak pekala dedi.
Ve Nikki kendine dikkat et. Bu işler bitince belki Moskova'ya gelirsin ve seninle dost olmayı bir daha deneriz.
Bu da bir fikir. Belki akademideki eski arkadaşlarımı da davet ederim. Sen onlarsız yapamazsın.
Nikki seninle özel olarak görüşmeme izin vermedin.
Sen de her şey açığa çıkmadıkça Orlov adını temizleyemezdin.
Başkalarının da aynı hatayı yapmalarını önlemek için böyle davrandım.
Beni harcamak uğruna da olsa. Teşekkür ederim baba. Nikita sigarasını tabloya bastırdı. Beni bağışla ama 11'de Vladivostok'ta olacaksam hazırlığa başlamam gerekiyor. Anneme ve Albay Roski'ye saygılarımı ilet.
General iletirim dedi. Hoşça kal.
Nikita telefonu kapadı, sonra yükselen güneşe baktı. Babasının anlayamadığı şeyi başka pek çok kişinin anlaması genç adamı rahatsız ediyordu. Rusya'nın büyüklüğü birliğinden kaynaklanmaktaydı. Albay Roski'nin de belirttiği gibi hasta dokuyu kesip alan cerrah hastaya acı vermek için değil, vücudu tedavi etmek için bunu yapardı. Babası kozmonot olmaya uygun görülmüştü. Çünkü diğer özelliklerinin yanı sıra soğukkanlı, cesur bir adamdı. Okullara, uluslararası gazetecilere ve kahraman olmak isteyen genç pilotlara mükemmel bir örnek olarak gösterilebilirdi. Ancak yeni Rusya için gerçekten çalışmak, geçen 10 yılın hatalarını düzeltmek Nikita gibilerine kalmıştı. Nikita nöbetçi subaya nereye gittiğini söyledikten sonra şapkasını kaptığı gibi dışarı çıktı. Babası için üzülüyordu. Ama generalin oğlu için ne planladığını da merak etmiyor değildi. 25. Bölüm. Pazartesi öğleden sonra 14.53. Madrid'in kuzeybatısında Atlantik'in üzerinde. C-141B Starlifter uçağı rahat yolculuk yapmaya elverişli değildi. Fazla hızlı uçabilmesi için boyutları mümkün olduğu kadar küçük tutulmuştu. Çadır beziyle kaplı duvarlarından motorun sesi olduğu gibi duyuluyordu. Uçağın yolcuları üzerlerine minderler konmuş tahta sıralara oturmuşlardı. Tahta sıralara ancak 90 kişi rahat rahat oturabilirdi. Ama uçak bazen 300 kişi taşıyordu.
Kabinde sadece 8 kişi, bir pilot ve bir pilot yardımcısı bulunduğu için Yarbay Squires birinci mevkide yolculuk yaptığı duygusuna kapılmıştı. Uzun bacaklarını öne uzatmış, ince iki yastık üzerinde oturuyordu. Hepsinden önemlisi kabin havasız değildi. Havada birkaç saat kaldıktan sonra Squires rahat bir yolculuk yapmanın değerini anladı. Yolculuğun ilk saatini çavuş Chick Gray ve Air David George ile Helsinki için gerekli olacak araç gereçlerin listesini çıkararak geçirmişti. Daha sonraki iki saati de Air Sondra Devon ile dizüstü bilgisayarından Helsinki ve St. Petersburg'un haritalarını inceleyerek geçirmiş, daha sonra da 4 saat uyumuştu. Squires uyandığı zaman George ona mikrodalgada hazırlanmış yemeğini ve bir fincan kahve verdi. Ekiptekiler bir saat önce yemeklerini yemişlerdi. Squires tepsinin üzerindeki ince plastik örtüyü kaldırıp söğüş hindi, haşlanmış patates, fasulye ve mısır unundan yapılmış kurabiyelere bakarak ''Bize daha iyi yemek vermeleri için General Rogers ile konuşmam gerek.'' dedi. ''Ağaçların çevresinde uçan ve bir evin bacasından içeri girebilen füzelerimiz var ama bize yolcu uçaklarında verilen uydurma yemekleri layık görüyorlar.'' George yine de babamın Vietnam'da verdiklerini söylediği kumanyadan daha iyi efendim dedi. Belki öyledir ama bize daha iyi bir kahve makinesi vermeleri onları öldürmez. Makinenin parasını ben de öderdim. O makineler fazla yerde tutmuyor. Sondra okumakta olduğu Uğultulu Tepeler romanından başını kaldırmadan ''Benim kahvemi hiç tatmadınız efendim.'' dedi. ''Ben evde oturduğum zaman annemle babam kahve makinesini saklayacak yer bulamazlar.'' Squire suyu şimdiden bir parça keserken ''Sen ne cins kahve kullanıyorsun?'' diye sordu. Sondra başını kaldırıp komutana baktı. Koyu renk iri gözleri yuvarlak yüzüyle tam bir uyum sağlıyordu. Sesi de Cezayir'de geçirdiği gençlik döneminin izlerini taşıyordu. ''Ne cins mi efendim? Bilmiyorum. Hangi cins kahve bulursam onu alırım.'' ''Squires, bu senin sorunun.'' dedi. ''Karım çekirdek kahve alır. Kahveyi dondurucuda muhafaza ederiz. Sonra o sabah makinede çekip kullanırız.'' Elindeki bıçakla kitabı işaret etti. ''Bronte'yi okuyorsun. Neden aşk romanlarından birini seçmedin?'' ''Bu edebiyat, öbürleri uydurma.'' ''Ben kahve konusunda da böyle düşünürüm. Eğer kahve gerçek değilse neden içme zahmetine katlanayım?'' Sondra bu soruya tek sözcükle yanıt verebilirim dedi. Kafein. Sabahın 4'üne kadar Thomas Mann'ı ya da James Joyce'u okursam sabah 9'da sınıfa yetişmemi sağlayacak bir şeye ihtiyacım olur. Squires başını salladı. Benim daha iyi bir yöntemim var. Nedir o? Egzersiz. Eğer 100 kez beden hareketleri yaparsan bu seni kafeinden daha çabuk uyandırır. Ayrıca sabah kalkar kalkmaz egzersizi yaparsan günün nasıl geçtiğini anlamazsın. Onlar konuşurlarken telsiz operatörü Ishii Honda arka taraftan yanlarına geldi. Vurucu ekibin bir elemanı olan genç adamın annesi Hawaii'li, babası Japon'du. Judo'da siyah kuşak sahibiydi ve Kuzey Kore'de yaralanan Air Johnny Puckett'ın yerine haberleşmelerle ilgileniyordu. Honda selam çaktı, sonra Squires'ı arka çantasında taşıdığı güvenli taksat telsizini uzattı. ''Efendim, General Rogers arıyor.'' Squires ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra ''Teşekkür ederim.'' diyerek hattı aldı. ''Ben Yarbay Squires.'' ''Rogers, Yarbay.'' dedi. ''Senin ekibin hedefe gidiyor ve turist gibi davranılmayacak.'' ''Anlaşıldı. Uçaktan inmeden önce ayrıntılar size bildirilecek. Ancak tam olarak ne aradığınız konusunda size pek fazla bilgi veremeyeceğiz.'' Bildiğimiz her şey raporda belirtilecek. Buna bölgede araştırma yapan DI6 ajanının öldürüldüğü yerde dahil. Ruslar adamın muhbirlerinden birini yakalamışlar. Bir başkası da gizleniyor. Squires hiç esir almayacağız dedi. Doğru, şimdi ben pek onaylamıyorum ama size bir eleman daha katılacak. Bir İngiliz ajanı. Adamı ben tanıyor muyum? Erkek değil, hayır sanmam ama çok başarılı bir ajan. Bob Herbert'e söylerim, tas verisiyle birlikte kadının dosyasını da sana gönderir. McCaskey ile birlikte bir malzeme sayımı yapın. Eğer ihtiyacınız olan başka bir şey varsa malzemeyi size Helsinki'de hazır ederiz. Ve Charlie. Evet efendim. Herkese iyi şanslar dile. Tanrı yardımcıları olsun. Sağ olun. Squires telsizi kapadı. 26. Pazartesi gece 23 St. Petersburg. 3, 2, 1, tamam. Yuri Marev konuşurken hiç tezahürat yapılmadı. General Orlov bilgisayarların arkasında gezinirken kimse gülümsemedi. Geriye sayma hiçbir aksilikle karşılaşılmadan tamamlanmıştı ve çalışanların çoğu için uzun gün sona ermek üzereyken Orlov kendisi için gün yeni başlıyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Bir saat içinde gelecek verilerin hepsini görmek istemişti. Bunları uydu araştırma müdürleri, hava telsiz ve bilgisayar haberleşme uzmanları ve diğer uzmanlarla birlikte inceleyecekti. Ayrıca müdür yardımcıları da çalışmalara katılacaktı. Albay Roski askeri istihbaratı analiz edip bu bilgileri ordunun diğer bölümlerine ve hükümete aktarmakla görevliydi. Dahası merkezin özel görevlere gönderdiği Spetsnaz vurucu ekipten de sorumluydu. Orlov onbaşı Ivashin'in arkasında duran Roski'ye baktı. Albay ellerini arkasında kavuşturmuştu. Sessiz faaliyetten hoşlandığı hemen fark ediliyordu. Merkezde faaliyet başlar başlamaz Orlov Ruski'nin yanına gitti. Albay dönüp ağır ağır selam vermek için birkaç saniye bekledi. Orlov, Albay Roski dedi, oğlumun tam olarak bulunduğu yeri bildirmeni istiyorum. Her şey şifreyle halledilsin, emirleri ihlal etmeye gerek yok. Roski bir iki saniye bocaladı. Besbelli Orlov'un amacını kestirmeye çalışmış ama başaramamıştı. Emredersiniz efendim. Roski, Ivashin'den telsiz odasının Sakarin adasıyla temas kurup çavuş Novogin'den bilgi almasını istedi. Tüm haberleşmeler kalem şifresiyle 253 esasına göre yapılıyor, harflerin şifreleri çözülünce silinmeleri gerekiyordu. Bu durumda şifredeki her kelimenin ikinci harfi yanlıştı. Aynı şekilde her cümlenin beşinci sözcüğü de yanlıştı. Sadece her yanlış sözcüğün üçüncü harfi doğruydu. Ivashin aradan iki dakika bile geçmeden sorusuna yanıt aldı ve bilgisayarı hemen şifreyi çözüverdi. Roski elleri arkasında eğilip ekrandan açıklamayı okudu. Asaymen Orlov'la 9 kişilik Spetsnaz birliği Vladivostok'a vardılar ve talimat bekliyorlar. Roski Orlov'a bir bakış fırlattı. Generalim, bu bir çeşit askeri tatbikat falan mı? Hayır albay, değil. Roski'nin çenesi birkaç kez kasılıp açıldı. Orlov, Roski'nin bir askeri tatbikattan haberdar edilmedi diye yakınmama akıllılığı göstermesi için birkaç saniye bekledi. Roski adamlarının yanında aşağılanmıştı ama susmayı yeğledi. Orlov, büroma gel dedi. Sana Sakalin Birliği'nin faaliyetiyle ilgili bilgi vereyim. General Roski'nin topuklarını vurarak selam verişini izledi. Kapı arkalarından kapandıktan sonra masasına oturup Roski'ye baktı. Bakan Dogi'nin özel bir uçakla malzeme taşıttığını biliyor musun?
Evet efendim.
Bir sorun var, motor arızası. Uçak yoluna devam edemez. Kötü hava koşulları ve uçak yetersizliği yüzünden malzemenin Or Amiral Pasenko'nun emrimize verdiği trenle nakledilmesine karar verdim.
Roski, bir trenin Vladivostok'tan Moskova'ya varması 4-5 gün sürer dedi.
Ama malzeme oraya gitmeyecek ki. Benim planım malzemeyi Vladivostok'tan çıkarıp bir uçağın bekletileceği başka bir yere taşımak. Bağda havaalanından bir helikopter alıp trenle Bira'da buluşmasını sağlayabiliriz diye düşünüyordum. Bira Vladivostok'tan sadece 600 mil uzaklıkta ve fırtına bölgesinin dışında kalıyor.
Roski, siz bu konu üzerinde çok çalışmışsınız dedi. Benim yapabileceğim bir şey var mı?
Var olmasına var tabii. Ama bana önce uçakla taşıma işini ilk olarak kimden duyduğunu açıklamanı istiyorum.
Roski umursamazlık içinde bakandan dedi.
Bakan sizinle doğrudan temasa mı geçti?
Evet efendim. Sanırım siz o sırada evde yemek yiyordunuz.
General ekrandan kendi dosyasını inceledi. Anlıyorum. Ama daha sonra incelemem için bana bir rapor geçtin değil mi?
Roski, hayır efendim dedi.
Neden geçmedin albay? Çok mu meşguldün?
Efendim, bakan olayın merkez kayıtlarında yer almasını istemedi.
Demek bakan istememiş. Bir amirin imzaladığı görevin kayıtlara geçmesi emredilmemiş miydi?
Evet efendim, edilmişti.
Sen askerlerden çok sivillerden emir almaya mı alışkınsın?
Hayır efendim.
Merkez adına ben konuşabilirim. Biz tüm hükümet birimlerine ve orduya hizmet eden bağımsız bir kuruluşuz. Ya sen albay? Sen İçişleri Bakanı'na karşı özel olarak bağımlı mısın?
Roski bu soruya hemen yanıt veremedi.
Hayır efendim, ona bağımlı değilim. Güzel. Çünkü böyle bir olay daha yaşanırsa senin tayinini çıkartırım, anlaşıldı mı?
Roski'nin kasılmış çenesi yukarı aşağı oynadı. Anlaşıldı efendim.
Orlov derin bir soluk aldı ve günün gelişmelerini ekranda okumaya koyuldu. Roski'nin açık açık isyan edeceğini sanmıyordu ve kendine çeki düzen vereceği kesindi. Ancak Alba'yı köşeye sıkıştırmıştı. Ona biraz daha baskı yapacaktı.
Bakan sana başka bir açıklamada bulundu mu albay? Örneğin uçağa yüklenen malzemenin niteliği gibi.
Hayır, bir açıklamada bulunmadı efendim.
Eğer Bakan Dogin benden bilgi gizlemeni isteseydi onun emrine uyar mıydın?
Bu merkezle ilgili olduğu takdirde o emre uymazdım efendim.
Orlov Dogin'le yaptığı konuşmanın metnini ekranda bulamamıştı. Dosyadan 8-11'e baktı. O dakikada konuşmayı ekrana geçmişti ama ekran boştu.
Roski bir aksilik mi var efendim diye sordu.
Orlov tüm dosyayı aradıysa da Gulfstream ile ilgili açıklamayı bulamadı.
General Roski'ye baktı. Albayın yüzünden rahatladığı anlaşılıyordu. Bu da Orlov'a bir şeyi anlatmaya yetmişti. Emri ekrandan silen albaydı.
Orlov, hayır, hiçbir aksilik yok dedi. Sadece bir dosyanın sıralamasını yanlış yapmışım. İşimiz bitince dosyayı yeniden bilgisayara girerim. Bu konu üzerinde çok kafa patlattım ve sanırım isteklerim anlaşıldı.
Kesinlikle efendim.
Bakan Dogin'e benim niyetimi açıklamanı ve operasyonu şahsen yöneteceğimi bildirmeni istiyorum. Oğlumun sana saygısı vardır. Sanırım geçmişte olduğu gibi şimdi de onunla uyum içinde çalışabilirsiniz.
Evet efendim, oğlunuz iyi bir subay.
Telefon çalınca Orlov albayı dışarı gönderdi. Roski hiç arkasına bakmadan kapıyı kapadı.
Orlov evet dedi.
Efendim, ben Zilaş. Lütfen telsiz odasına gelir misiniz?
Ne var?
Çanak çok karmaşık şifreli mesajlar alıyor. Mesajları kriptoloji bölümüne gönderdik. Ancak biz mesajları çözemeden önce bir şeyler olursa diye endişeleniyoruz.
Hemen oraya geliyorum.
Orlov Gulfstream dosyasını yeniden bilgisayara girmeyi denemedi. Çünkü dosyanın yine silineceğini biliyordu. Bu arada Roski'ye haddini bildirmek amacıyla yaptığı toplantının Dogin ile adamlarının merkezi yönetmeyi planladıklarını ve onu bir kukla yerine koyduklarını anlamasıyla sonuçlanması canını sıkmıştı.
Roski'nin sözleri kulaklarında çınlıyordu.
Bu merkezle ilgiliyse o emre uymazdım. Birkaç saat içinde yabancı bir ajanın ölümüyle Gulfstream hakkındaki bilgi ondan gizlenmişti. Merkez dünyanın en belli başlı haber alma merkezlerinden biriydi. Ve Orlov, Roski ile Dogin'in bu merkezi kendi özel kaynaklarına dönüştürmelerine izin vermeyecekti. Ama şimdilik bir şey yapmayacaktı. Uzayda geçirdiği günlerde oturduğu yer sıcaktan kaynama noktasına gelirken başını serin tutmayı öğrenmişti. Ve bu ikili onun oturduğu yeri henüz fazla ısıtamamıştı. Her neyse, yönetmek zorunda olduğu bir bölüm vardı ve ne albay ne de bir megaloman onun görevini yapmasını engelleyebilecekti. Orlov küçük telsiz odasına girdi. Buradaki sigara dumanı az öncesine göre daha da yoğunlaşmıştı. Zilaş başını kaldırmış, kulaklıklarından gelen sesleri dinlerken boş gözlerle yukarı bakıyordu. Az sonra kulaklıkları çıkarıp Orlov'a ''Efendim'' dedi, ''iki dizi şifreli haberleşmeyi izliyoruz ve bunların birbirleriyle bağlantılı oldukları kanısındayız. Birincisi Washington'dan Atlantik üzerinde uçan bir uçağa, ikinci mesaj ise Helsinki'ye gönderildi.'' Zilaş sigarasından hızlı hızlı iki nefes çektikten sonra sigarayı tabloya bastırdı. ''Uydu ekibimize uçakla ilgilenmesini bildirdik. Uçak bir C-14 Starlifter.''
Büyük askeri nakliye uçağı. C-14A'nın geliştirilmiş modeli. Ben o uçağı iyi bilirim.
Zilaş gülümsedi, sonra yeni bir sigara yaktı. Ben de öyle olduğunu tahmin etmiştim. Starlifter uçağı Helsinki yolunda. Pilot ve kule arasında geçen konuşmaları dinledik. Uçak yerel saatle 11'de Helsinki'de olacak.
Orlov saatine baktı. Bir saatten daha az bir zaman kalmış. Uçakta kimlerin bulunduğu konusunda bir fikriniz var mı?
Zilaş başını iki yana salladı. Kokpitte konuşulanları dinlemeye çalıştık. Svetlana bu görevi üstlendi. Ama uçakta elektronik alan varmış.
Orlov, öyleyse bu kesinlikle istihbarat işi dedi. Aslında buna pek şaşmamıştı.
Hermitage'da casusluk yapan İngiliz ajanını düşündü ve bu olayla ilgilendiği için Roski'ye içinden lanet yağdırdı. Adam ölüme gönderilmemeli, dikkatle izlenmeliydi.
Orlov Moskova'daki Güvenlik Bakanlığı'na bilgi ver dedi. Onlara söyle, Helsinki'de uçağı karşılayıp Amerikalıların Rusya'ya geçip geçmediklerini saptayacak birine ihtiyacım var.
Zilaş, emredersiniz efendim dedi.
Orlov ona teşekkür etti, sonra kendi odasına döndü. Roski ile güvenlik müdürü Glinka'yı ziyaretçileri olduğu takdirde nasıl bir plan uygulayacaklarını tartışmak üzere odasına çağırdı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 143.